Evet, mezmura giriş yapmıştık. 46. mezmurdu değil mi? 46. mezmura giriş yaptık ve zamanımız o mezmuru bitirmeye yetmedi her zaman olduğu gibi. Ve bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncekinin özetini yaptıktan sonra sevgili kardeşler. Ve şöyle demiştim. Mezmur yazarı yaşam içerisinde elde ettiği deneyimler aracılığıyla bu mezmuru Tanrı'nın esiniyle kaleme alıyor ve bu mezmur aracılığıyla bize dedim 3 önemli gerçeği görmemizi sağlıyor demiştim. Neydi bu 3 önemli gerçekten? İlki neydi? Güven. Evet. Evet. Demek ki ilkini hemen söyleyelim, toparlayaraktan söyleyelim. Güvenlik içerisinde yaşam nerede mümkün? Rab'de mümkün dedik. Demek ki güvenlikte yaşam ancak Rab Tanrı'da mümkün. Eğer Rab Tanrı'daysan güvenlik altındasın demektir. Yani bu dünyada değil. Rab Tanrı'da. Yani başka bir şekilde söylemek gerekiyorsa sırtını Rab Tanrı'ya dayamak gerekiyor. Dünyasal şeylere değil, dünyamızda var olan, çevremizde var olan değerlere değil, Rab'be sırtımızı yaslamamız gerekiyor diye özellikle vurgulamıştım. Çünkü dünyada olan her şeyin ortak olan bir yönü vardı. Neydi o? Her şey gelip geçiciydi. Değil mi? Kalıcı hiçbir şey yok. Her şey gelip geçiciydi. Kalıcı hiçbir şey yoktu sevgili kardeşler. Sığınabileceğimiz, bu yüzden sığınabileceğimiz, gidebileceğimiz tek bir yer var. O da Rabbimiz İsa Mesih'in yanıdır değerli kardeşler. Ona yakın yürümek gerekiyor. Emniyet altında, güvenlik altında hayatımızı sürdürmek istiyorsak. Onun için mezmurun ilk ayetlerinde ifade ettiği gibi o sığınağımız ve gücümüzdür. Tek yardımcımız, umut kaynağımız odur. Böyle bir güvenceyi verebilecek başka hiçbir yer yok. Hiçbir şey yok değerli kardeşler. Bu güvenceyi verebilecek ve her duruma, koşula rağmen bizi sevmeye devam edebilecek başka kimse de yok değerli kardeşler. Onun için gerçekten Rabbimize sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Hatta şöyle söylemiştim. Bugün içinde bulunduğumuz en büyük ekonomiler bile gün gelir çöküp gider. Yıkılabilir, kafa üstü gelebilir. Güven bağladığımız kişiler bizi büyük hayal kırıklıkları yaşatabilir diye özellikle vurgulamıştım. Ama o asla ve asla bizi hayal kırıklığına uğratmaz değerli kardeşler. Nasıl ki eminiz o bizi asla bırakmaz, terk etmez. Aynı zamanda da o hiçbir zaman değerli kardeşler bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Onun için doğal felaketler ama su baskınları ama depremler, doğal felaketler bizim hayatımızı silkelemiş olsa da sağlığımız hastalıklardan dolayı gerçekten bozulmuş olsa da dostlarımız ihanet edip bizleri yüzüstü bırakmış olsa da değerli kardeşler gerçekten sığınabileceğimiz, gidebileceğimiz tek yerdir Rabbimizin kendisi. Ve hatta şöyle demiştim. Bilim ne kadar ilerlemiş de olsa, değil mi? Bilim ne kadar da ilerlemiş olsa korkularımız çok daha iyi bir noktada değil. Yani bilim ilerledi, teknoloji ilerledi ama korkularımız daha da aşağı inmedi. Yani bilim ve teknoloji önde, en önde gelişmekte olan bir noktada olmuş olmasına rağmen gerçekten değerli kardeşler korkularımız daha aşağıya inmedi ve bize gerçek anlamda teselli olmadı. Bizleri mutluluğa kavuşturmadı. Onun için gerçeği bir şeyle, bir yaşanmış bir olayla desteklemiştim. Hatırlıyor musunuz? Bu bir emekli çiftin dünyada en güvenilir yer neresidir diye araştırma yapmışlardı. Falkland Adaları bu Güney Amerika'da, Güney Amerika, Atlas Okyanusu'nun güneyinde, bu Güney Amerika'nın güney ucunda yer alan bu adacıklar, küçük adalardan oluşmuş küçük adacıklar dan oluşmuş bir yer Falkland Adaları. Ve o adalara gidiyorlar ve o adalarda o kadar mutlular ki aradığımız cenneti bulduk diyorlar. Hatta pastöre de, ait oldukları pastöre de bir kart yazıyorlar hatırlıyorsanız, değil mi? Bunu söylemiştim. Ve 1982 Mart'ında ne oluyor? Orada Arjantin ile İngiltere arasında ki savaş sonucunda o Falkland Adaları kan gölüne dönüyor. Değil mi sevgili kardeşler? Onun için demiştim ki hiç beklemediğimiz anda, hiç düşünmediğimiz bir anda, her şeyin tıkırında gittiği bir anda her şey kafa üstü gelebilir. Yani güvenebileceğimiz, bel bağlayabileceğimiz hiçbir kaynak, hiçbir güç yok değerli kardeşler. Onun için her şeyi elinde tutan Tanrı'nın ellerinde olmadıkça yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde sonsuz güvenlikten söz etmemiz mümkün değil değerli kardeşler. Anlaşıldı mı? Her şeyi elinde tutan Tanrı'nın ellerinde olmadıkça yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde sonsuz güvenlikten söz edebilmemiz mümkün değil. Sonsuz güvenlikten söz edebilmen için Rabbin elinde olman lazım. Rabbe yakın olman lazım. Ona sonsuz bir şekilde sarılır olman lazım. Ve şöyle bir öneri getirmiştim size. Çünkü bizi Tanrı'ya yaklaştıran önemli bir gerçek var. O nedir? Dua demiştim. Değil mi? O zaman bu toplantımızın, diyelim geçen hafta ikinci toplantıydı ama ilk toplantı olaraktan kabul etmiştik. O ilk toplantısında bu ikinci yarı her birimiz için dua süreci zamanı olsun, dönemi olsun demiştim. Yani her biriniz birer dua kadını olun. Her biriniz birer dua adamı olun. Yani hayatınızda bu duayı küçümsemeyin. O duayı hayatınızın koparılıp atılamaz bir parçası olaraktan görmeye çalışın değerli kardeşler. Yatağa giderken dua edin. Yataktan kalktığınızda güne başlamadan önce dua edin. Bir işe başlarken, işe adım atmadan önce dua edin. Bakın, dua ettiğiniz zaman, duayla Tanrı'ya yaklaştığınız zaman işiten bir Tanrı var. Ve sen ona duayla yaklaştığın zaman şu mesajı vermiş oluyorsun. Ya Rab, ben sensiz hiçbir şey yapamam. Ancak seninle ben birçok şeyim. Ancak seninle ben birçok şey yapabilirim. Onun için durum ve şartlar ne olursa olsun duayı hayatımızdan koparıp atmayalım değerli kardeşler. Prensip olaraktan her gün duamız hayatımızda, dua hayatımız olsun. Mezmur yazarı şöyle devam ediyor 10. ayette. Sakin olun, bilin ki Tanrı benim. Ve Davut'tan da bir ayet okumuştuk. Başka bir mezmurda, 20. mezmurda, 20. mezmurun 7 ve 8. ayetlerinde. Bazıları savaş arabalarına, bazıları atlarına güvenir. Bizse Tanrımız Rab'be güveniriz. Onlar çöküyor, düşüyorlar. Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz. Görebiliyor musunuz? Dimdik durabilmenin koşulu ne? Sağlıklı bir şekilde yürüyebilmenin koşulu ne? Rab'le beraber olmanın, sevinç içerisinde birlikte olmanın koşulu ne sevgili kardeşler? Bu ayet bize net bir şekilde açıklıyor. Nedir o? Ölüm üzerinde yengi kazanan diri Tanrımız, babanın yanında sağında dikil olan Tanrımıza güven bağlamak. Eğer o bizim için ayakta dimdik duran Rabbimiz bizi savunuyorsa, eğer bizimle ise değerli kardeşler, biz de ona sonsuz bir şekilde güven bağlamamız gerekiyor. Eğer güven bağlıyorsak gerçekten de o zaman burada ifade edildiği gibi mezmurda, Davut'un ifade ettiği gibi bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz. Dimdik durmamız mümkün hale gelecektir. Ve ikinci noktamız neydi? Hatırlayan var mı? Madem ki dedik güvenlik içerisinde yaşam bu dünyada değil Tanrı'da dedik. Madem ki güvenlikte yaşam bu dünyada değil Tanrı'da. O zaman dedik ikinci nokta neydi? Hatırlayan var mı?
Onda kalmak.
Onda kalmak değil mi? Demek ki durumlara değil, değil mi? Etrafımızdaki gelişen olaylara değil, imana, dayanmak. Değil mi? Demek ki o güvenliği sağlayan Rab. Ama o güvenlik içerisinde yürüyüşümü sağlayan da iman. Yani durumlar değil, iman bizi ayakta tutuyor. İkinci noktamız da oydu. Sahip olduğumuz bu güvenliğin dayanağı da durumlar değil, imandır demiştik. Ve mezmur yazarı sevincini 5. ayette şöyle dile getiriyordu. 46. mezmurun 5. ayetinde. Tanrı onun ortasındadır, sarsılmaz o kent. Ve burada bir soru sormuştum sizlere hatırlarsanız. Kenti güçlü kılan neydi diye sormuştum. Buradaki ayete göre, 5. ayetteki sözlere göre kenti güçlü kılan neydi? Evet, değil mi? Rab Tanrı'nın o kentin ortasında olmasıydı. Demek ki değerli kardeşler, kentin bir takım özelliklerinden dolayı değil onu güçlü kılan. Yani o şehirde var olan bir takım özelliklerden dolayı değil o kenti güçlü kılan. Ama o kenti güçlü kılan Rab Tanrı'nın o kentin ortasında onlarla beraber olmuş olmasından dolayıydı. Demek ki demiştim pratik olaraktan bunu defalarca burada dile getirdim. O zaman hayatımızın merkezinde Tanrı dimdik bir şekilde durması gerekiyor. Eğer sağlıklı bir şekilde yürümek istiyorsak sevgili kardeşler. Onun için sevinelim ki eğer bütün zorluklara karşı göğüs gelebiliyorsak ya da ayakta kalabiliyorsak, mücadele edebiliyorsak bu bizden kaynaklanan nedenlerden dolayı değil. Neden dolayı? Rab'be bel bağlamış olmamızdan dolayı. Rab'be güven bağlamamızdan dolayı değerli kardeşler. Onun için Rab bizleri dolu dolu bereketliyor dedik. Nasıl bereketliyor? Bazen manevi durumlarla, manevi yönden bizleri bereketliyor. Bazen de maddi yönden bizi bereketliyor. Değil mi? Sahip olmak istediğimiz şeylere sahip olabiliyoruz. Rab hiç beklemediğimiz anda gerçekten bazı şeylerimizin olmasını sağlıyor. Değil mi? Ama Rab dedik bunları bize sağlıyorsa, Rab bizi bir takım şeylerle bereketliyorsa, bereketlerle gönendiriyorsa, doyuruyorsa, bereketler içerisine gömüyorsa, bunun nedeni o şeylere bağlı kalmamız için değil. Aslında o bereketli durumlar bizi daha çok Rab'be yaklaştırması gerekiyor. Yani durumlara değil, elde ettiğimiz değerlere değil, aslında Rab'be sarılmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Sağlıklı bir şekilde yürümenin ön koşulu bu demiştik. Ve Yuhanna 14'ten bir ayet okuduk. Yuhanna 14'ten 27. ayeti okuduk. Yuhanna 14 ayet 27. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Şimdi hatırlıyor musunuz? Burada bir şey ile karşılaştırma yaptım. Rab İsa Mesih bize bir şeyler bırakıyor. Bir şeyler emanet ediyor. Emanet ettiği şey ne? Emanet ettiği değer ne sevgili kardeşler? Bize ne veriyor? Kendi esenliğini veriyor değil mi? Bize verdiği şey Rabbimiz kendi esenliğidir. Ve demiştim ki bu esenlik Rabbin bize vermiş olduğu kendi esenlik aslında parayla, pulla, maddi şeylerle satın alabileceğimiz bir değer değil. Hatta demiştim eczaneye gidip de bana bir kilo sağlık ver diyemeyiz hiçbirimiz ama ilaç alabiliyoruz değil mi? İlaç aldığımız gibi sağlık satın alamayız demiştim. Ya da ne bileyim iştah yemek satın aldığımız gibi iştah satın alamayacağımızı söylemiştik. Rab de burada parayla satın alınamayacak bir şeyden, bir değerden bir vasiyetname yazıyor. Bıraktığı vasiyetname ne var? Kendi esenliği var değerli kardeşler. Bu çok güzel bir şey. Rab kendi esenliğini bize veriyor. Bu yeryüzünden ayrılıp giderken bizler teselli bulabilelim diye değerli kardeşler. Onun için 25. mezmurda, 125. mezmurda bir ayet okuduk. Çok önemli bir ayetti. Lütfen açalım 125. mezmurun ilk ayeti. 125 ilk ayet, birinci ayet. Orada güzel bir ifade var. Rabbe güvenenler Siyon dağına benzer diyor. Sarsılmaz, sonsuza kadar durur. Yani bu ne demektir? Sahip olduğu imandan dolayı dünyada olan değişimler ya da dünyada olan bir takım gelişmelerden dolayı bu kişi asla sarsılmaz. Niye sarsılmaz? Çünkü dayandığı nokta, bel bağladığı nokta sahip olduğu iman sevgili kardeşler. Onun için bu Siyon Dağı ile karşılaştırılıyor. Bu Siyon Dağı biliyorsunuz kutsal kitapta aslında birçok yerde dile getiriliyor. Değişik şekillerde Siyon Dağı'ndan söz ediliyor. Bu Siyon Dağı'nın aslında en büyük özelliği böyle dik bir, yaygın bir dağ değil, dik bir tanrı, dik bir dağ olması. Ve bu Siyon Dağı'na benzetilmiş olmasının temel nedeni Rab Tanrı'ya sırtını dayamış, ona bağlı kalarak hareket eden kişi, eğer Rab Tanrı'ya bağlıysan, onunla birlikte adımlarını atıyorsan, Siyon Dağı gibi dimdiktir. Dimdik durabilirsin. Buradaki benzetme bunu bize söylüyor. O sarsılmış olsa bile, sarsılmış olsa bile asla ve asla yıkılmaz. Yani imanlı kişi sarsılıyor bazen, silkeleniyor bazen, yere düşüyoruz bazen. Ama yok olup gitmiyoruz hamdolsun. Çünkü neden? Kayamız olan Rabbe aitiz. Sağlam kayamız, ayaklarımız sağlam zemine basıyor. Kaya olan ve yaşayan diri Tanrımız. Matta 7. bölümde çok güzel bir şey vurgulanıyor. Onu öyle aklıma geldi söylemek istiyorum. 7. bölümde biliyorsunuz bu çürük temel, sağlam temelden söz edilirken eğer kişi gerçekten güvenini Rab'be bağlamışsa, seller de bassa, fırtına da esse kesinlikle sallanmaz, kesinlikle ev yıkılmaz sevgili kardeşler. Eğer sen yuvanı, eğer ilişkini Rab İsa Mesih'te kurduysan değerli kardeşim. Onun için bu Siyon Dağı bir gün mutlaka yok olup gidecek. Ama Siyon Dağı yok olup gitse bile değerli kardeşler Mesih'e bel bağlamış. Dikkat edin. Siyon Dağı bugün yıkılıp yok olup gidebilir ki gideceğini kutsal kitapta söylüyor zaten. Bütün yeryüzü yok olup gidecek. Ama Mesih'e bel bağlamış. Mesih'e ait olan Tanrı çocuğu asla ve asla yok olup gitmeyecek. Bunun bilincinde olalım. Siyon Dağı yok olup gitse bile Rabbin çocuğu ebediyen kalacak hamdolsun. Onun için bunu bilelim, bunu yüreğimize koyalım. Her birimiz, her Tanrı çocuğu Rabbin güvencesi altında hamdolsun. Onun için Davut şöyle diyor bir başka mezmurda, 16. mezmurda. Bakın ne diyor, 16. mezmur 8. ayet. 16. bölümün 8. ayetinde şöyle diyor. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için diyor, sarsılmam. Değerli kardeşler, gerçekten gözümüz Rab'de, duruşumuz da Rab'bin yanında olmalı. Bunun da sonucu dimdik durmak. Gözümüz Rab'de, önümüzde yürüyen Rabbimize odaklanalım ve tüm varlığımızla ona daha yakın olma gayreti içerisinde olalım. Evet. Son olarak da şunu söylemiştim. Güvenlik içinde olmak sıkıntıların olmayacağı anlamına gelmez demiştim. Ama güzel ve harika olan dedim, güvenlikte olduğunu, Rabbin elinin üzerinde olduğunu bilmek bizde büyük bir esenlik yaratıyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Biz sıkıntıda da olsak, sorunlar içerisinde de olsak, rahat bir şekilde esenlik içerisinde o sorunlara karşı göğüs germe imkanına kavuşmuş oluyoruz. Demek ki eğer biz Rab'be sığınmışsak, eğer güvenimiz Rab ise, bütün sıkıntılar olsa bile, bütün sorunlarımız da olsa yine ilerleyebilmemiz, yürüyüşümüzün devamı mümkün. ilerleyebilmemiz mümkün, gelişmemiz mümkün, sağlıklı bir şekilde varlığımızı sürdürmemiz mümkün. Ve ikinci ayetteki sözlerle noktalamıştım. Mezmur yazarın ikinci ayetteki sözler ne diyor? İşte bunun için diyor, işte bunun için, işte bu yüzden korkmayız yeryüzü alt üst olsa. Neden korkmayız? Çünkü güvenimiz Rab'de. Neden korkmayız? Çünkü gözlerimiz Rab'de. Neden korkmayız? Çünkü adımlarımız Rab ile birlikte. Değerli kardeşler, de bu şekilde konumuzu noktalamıştık ve kaldığımız yerden devam edeceğim hızlı bir şekilde. İkinci noktamıza devam edeceğim. Daha tam bitmemişti. O noktadan devam edebiliriz. Demek ki bizler de bu aynı sözleri cesaretle haykırabiliriz. Hangi sözleri cesaretle haykırabiliriz? Burada şimdi az önce okuduğum sözler. Ne diyor? İkinci ayetteki sözler. Bu yüzden korkmayız yeryüzü alt üst olsa. Şimdi eğer senin güvenin Rab'deyse değerli kardeşler, emin olun korkmamıza hiç gerek yok. O korku olsa bile esenliğimizi alıp götüremez. Rab'be olan güven. Çünkü gerçekten içinde bulunduğumuz durumdan çok daha büyük bir Tanrı var. Şu an hepimiz farklı durumlar içerisinden geçiyoruz. Sıkıntılarımız var, sorunlarımız var, ağırlıkları farklı, renkleri farklı ama sorunlarımız var. Mücadele ediyoruz, koşuyoruz doğal olaraktan. Ama emin olun şunu söyleme ayrıcalığınız var. Ve bunu cesaretle söyleyeyim. Benim içimde şu an bulunduğum sorundan benim ait olduğum Rabbim daha büyük. İnanıyor muyuz buna? Şimdi bakın, bunu bir gelişigüzel bir söz olarak kabul etmeyin. Şöyle bir duyumsayın, birazcık düşünün üzerinde. Benim şu an boğuşmakta olduğum sorunlar, ama ekonomik sorunlar olabilir, ama başka sağlık sorunları olabilir, herhangi sorunlar olabilir. Aslında benim ait olduğum Tanrı, benim içinde bulunduğum sorundan çok daha büyük. Doğru mu? E o zaman çok daha büyükse, bu nedir? Bu bizim o sorunu aşabilme imkanına sahip olduğumuzu gösteriyor. Eğer yapamıyorsak bunu, yine benden kaynaklanan bir nedenden dolayı. Yeterince güven bağlamamamdan kaynaklanan nedenden dolayı. Onun için Rabbimiz bizleri şu sözlerle teselli etmişti. Yuhanna 16. bölüm 33. ayette. Bu sözler çok önemli sözler. Ve bu ayeti ezberlemiştik, ben hatırlıyorum. Ezberletmiştim size bu ayeti. 16. bölümün 33. ayeti. Bunları sizde bende esenliğiniz olsun diye söyledim diyor. Dünyada sıkıntılarınız olacaktır. Nokta. Dünyada sıkıntılar var, olacak kesin %100. Ama diyor, cesur olun, yüreklenin, cesaret bulun. Ben dünyayı yendim. Rab diyor, ben ölüm üzerinde yengi kazandım, dünya üzerinde yengi kazandım. Eğer siz bana aitseniz, siz de yengi kazananın yanındasınız demektir. Ona aitsiniz demektir. O zaman harika değil mi? Zafer elde etmiş, yengi kazanmış, diri Tanrı'ya ait olmamız, onun çocukları olmamız güzel mi değil mi? Değerli kardeşler, sorarım size. Bazen böyle durursam cevap bekliyorum. Eğer devam ediyorsam cevap beklemiyorum. Bazen retorik sorular oluyor. Onu kendim tabii. Ya. Onun için eğer bizim Tanrımız gerçekten de zafer kazandıysa, zafer elde eden bir Tanrıysa, biz de onun çocuklarıysak değerli kardeşler, o zaman yalvarırım şunu söyleme imkanımız olsun, ayrıcalığımız olsun. Ya ben sıkıntılar içerisinde de esenlikteyim. Sıkıntım var, sorunlarım var, hastalığım var, esenliğim var ya. Ben her zaman söylüyorum yani bizim bu bahsettiğim o kardeş, ilahi yazan kardeş 85 ya da 83 yaşında gerçekten de 7-8 sene önce gözleri kör oldu. Görmüyor. Ve sevinç içerisinde alıyorum bazen duyumları böyle bazı kardeşlerden. esenliği var. Yani ben de bugün bir gün sağ gözümü kaybedersem seviniyorum sol gözüm görüyor diye. Belki onu umarım hemen kaybetmeyeyim. Gerçekten onu istemem aslında ama Rabbin Sami güzel söyledi. Biz bilmiyoruz. Ama Rab hata yapmaz. Eğer Rabbini yanına almak istiyorsa alacaktır. Bunun nedenini ben şudur nedeni, budur nedeni de söylemek istemiyorum. Sen yaşam tarzın başkalarına acı veriyorsa, senin yaşam tarzın başkalarına tökez oluyorsa, Rab de niye hem çocuğum benim evladım kendine zarar veriyor, hem benim evladım başkalarına zarar veriyor, o zaman ben alırım yanıma. Daha güzel. Bir yere gitmiyor ki. Rab yanına alıyor. Onun için bugün herhangi birimizin yok olup gitmeyeceği, yani bedensel olarak da buradan ayrılıp gitmeyeceğimizin garantisi yok. Doğru mu? Ama esenliğimiz var. Var mı esenliğin? Var mı hava esenlik? Marita, esenliğin var mı? Hasta ağfriyi. Amin. Bak hastalandım baya birkaç gün hastaydı. Mide gripiydi değil mi? Kostumuzda ateşli mateşli. O hastalık içerisinde insanın dua etmesi bile mümkün değil. Gerçekten zor bir süreç. Biliyorum hastalıklarda pek fazla beden bozulduğu zaman Rab'be yaklaşmak kolay olmuyor. Ama gerçekten ben şu anda yanıt versin anlamında söylemiyorum. Ama ben eminim ki her şeye rağmen mutlaka yüreğinde bir esenliği vardı. Yani ben o ishal döneminde ağladım. Eşim burada tanıktır, ağladım. Hatta söyledim ki bu verdiği ilaçlar iyi gelmiyor. Ben tekrar doktora gitmem lazım. Ağladım Rabbin önünde ama esenliğim vardı ya. Ağrılı ishal. Ağrılı, sancılı ve gerçekten de esenliğim vardı sevgili kardeşler. Yürekten söylüyorum esenliğim vardı. Hiç reklam yapmıyorum. Rab'de esenlikte olmak mümkün. Golgota tepesinde Rab dünyayı yendi. Golgota tepesinde Rab ölümü yendi. Zafer kazandı. Demek ki bu da bize onu haykırsın. Evet biz de ona dayanaraktan, o Golgota tepesinde gerçekleşen zafere el ataraktan, bağlanaraktan esenlik içerisinde ilerlememiz mümkün. Her şey Rabbin denetimi altında. Her şey Rabbin elinde. Unutmayın. Her şey Rabbin elinde. Değerli kardeşler. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Aklımızdan çıkarmayalım. Onun için bizim bu ilerlediğimiz yolda eğer cesaretimiz varsa, eğer esenliğimiz varsa bu benden kaynaklanan nedenden dolayı değil. Bakın tekrar söylüyorum. Eğer benim esenliğim varsa, cesaretim varsa, bir takım şeyleri yapma enerjisi varsa diyelim. Tamam mı? Bu benden kaynaklanan nedenden dolayı değil. Aslında benim ait olduğum Tanrı'nın, dikkat edin, benim ait olduğum Tanrı'nın ne kadar güçlü olduğuna bağlı. Yani benim Tanrım o kadar güçlü ki, o güçlü olmasından dolayı ben esenlik içerisindeyim. O güçlü olmasından dolayı ben sıkıntılarda sağlıklı bir şekilde yürüyebiliyorum. Esenlik içerisinde devam edebiliyorum. Ya da zorluklara karşı göğüs gerebiliyorum. Onun için kime ait olduğumuzu mutlaka ve mutlaka yüreğimizin merkezine koyalım. Değerli kardeşler. Ait olduğumuz Tanrı harika bir Tanrı. Eşsiz bir Tanrı. Her koşulda bizi kucaklayan, seven bir Tanrı. Yaptıklarımızdan hoşnut değil. Bazen hoşnut edebiliriz ama bazen de hoşnut etmiyoruz onu. Ama buna rağmen bizi sevmeye devam eden bir Tanrı. Onun için bu bizleri teselli etsin, bize cesaret versin sevgili kardeşler. Pavlos Romalılara yazdığı mektupta işte burada, şimdi Romalılar 8. bölüme götüreceğim sizi. Uzun zamandır, birkaç haftadır hep Sami'yle böyle bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda hep Sami'ye aynı şeyleri söylüyorum. Yine çift dikiş, belki 5 dikiş, 10 dikiş oldu. Ama bu sözleri lütfen duyumsamanızı, biraz daha duyumsamanızı istiyorum. 8. bölüme baktığımız zaman 31 ve 35. ayetlere baktığımız zaman. 31 ve 35. ayetlere baktığımız zaman diyor ki Tanrı orada, Tanrı bizden yanaysa, dikkat edin, Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Eğer Tanrı bizden yanaysa, sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Bakın şimdi 37. ayete atlayın. 37. ayete atlayın. Ne diyor orada Özlem?
Ama bizi sevenin aracılığıyla bu
Hangi durumlardan diyor? Bu durum dediği nedir? Değil mi? Yukarıda saydıkları sıkıntı, elem, zulüm, tehlike, bak dikkat edin. Zulüm, tehlike, sıkıntı, elem, bütün bunlardan diyor, bunların hepsinden galiplerden üstünüz. Sıkıntın var. Aslında yenge kazanmış Tanrı'nın çocuğusun. Unutma. Elem içerisinde misin? Tehlike içerisinde misin? Unutma. Senin yanında olan bir Tanrı var. Seni taşıyan bir Tanrı var. Bu gerçekten harika bir şey. Ben kendime sordum bu ayeti tekrar tekrar okurken. Ya dedim, Pavlos bunu Tanrı esiniyle kaleme alırken bunu neye dayanarak söyledi? Yani bu sözleri neye dayanarak söyledi? Bu sözler onun ağzından neye dayanarak döküldü? Düşün, değişik fikirler olabilir. Neye dayanarak Pavlos bunları burada sarf etti? Dayanağı neydi? Ha? Tabii, şimdi çok basit ama ben biraz daha netleştiriyorum onu. Diyorum ki aslında Pavlos'un bu sözleri söylemesindeki tek neden, Pavlos'un geriye bakıp o Golgota tepesinde elde edilen zafere sarılmış olması. Bakın, bu çok önemli bir şey. Rab Golgota tepesinde bir zafer elde etti. Pavlos o zafere sarıldı. Bugün senin sarılacağın başka bir yer yok. Sen o zafere sarıl. Tanrı ölüm üzerinde yenilmesi mümkün olmayan, imkansız olan ölüm üzerinde yenge kazandı. Senin sorunların ne ki? Senin sorunların ne ki? Pavlos bunu bildi. Geriye baktı. Golgota tepesinde biliyorsunuz Rab onu Şam yolunda ziyaret etti. Kendine çekti. Ama o çarmıha, o Golgota tepesine baktı. İsa'nın elde ettiği zafere sımsıkı sarılarak bu sözleri kim ayırabilir eğer benim Rabbim Golgota tepesinde zafer elde ettiyse? Kim bana karşı durabilir değerli kardeşler? Öğrenciler Pavlos gibi aynı acıları çektiler mi? Çektiler. Kovalandılar mı? Kovalandılar. Zulme uğradılar mı? Uğradılar. Yalan yere suçlandı mı öğrenciler? Suçlandılar. Hatta işkenceye maruz kaldı mı öğrenciler? Yuhanna'nın dışında hepsi işkenceyle öldürüldü. Yuhanna'nın dışında hepsi işkenceyle öldürüldü. İşkenceye maruz kaldılar. Ama değerli kardeşler, işin çok harika, mükemmel olan noktası ne biliyor musunuz? Buna rağmen öğrencilerin hayatına baktığımız zaman esenliklerini yitirmediler bunlar. Esenliklerini kaybetmedi bu insanlar. Neydi bunları ayakta tutan? Rabbin sağladığı o diriliş haberi. O dirilişi gördüler, ölümüzden yengeyi gördüler. O zafere bel bağladılar hepsi değerli kardeşler. Evet, o zaman bizler de cesaretle, büyük bir içtenlikle değerli kardeşler, Rabbe iman etmiş olmaktan kaynaklanan esenliğe sahip çıkalım. Bakın, Rab Tanrı bizi kendisiyle barıştırdı ve bize kendi esenliğini verdi. O esenliğe sımsıkı sarılalım. Yapalım mı bunu? Rabbin barışmaktan kaynaklanan o esenliği, kendisiyle bizi barıştırmasından kaynaklanan o esenliğe sımsıkı sarılalım. Öğrencileri zafere ulaştıran buydu. Yüreklerindeki esenlik değerli kardeşler. O zaman cesaretle söyleyebiliriz. Evet, evet, bu dünyada güvenlikte olduğumuzu haykırabiliriz. Evet, bu dünya sakat bir noktada ama biz güvenlik içerisindeyiz. Emniyet altındayız. Amin. Üçüncü ve son nokta. Üçüncü ve son noktamız, sahip olduğumuz güvenlik sonsuzlukta. Tekrar söylüyorum. Sahip olduğumuz bu emniyet, bu güvenlik sonsuzlukta. Yani şu an geçerli olan güvenlik değil. Çünkü bu dünya bizlerin gerçek yuvası değil. Anlatabiliyor muyum? Bu içinde bulunduğumuz yer yuvarlağı bizim yuvamız olmadığı için bizim esenliğimiz de burada değil, sonsuzlukta. Yani burada biz varlığımız oldukça esenliğimiz devam ediyor. Ama burada bitmiyor. Devam eden bir esenlik. Sonsuzlukta aynı esenlik, o sonsuz esenlik sonsuz bir şekilde devam edecek değerli kardeşler. Buradaki yaşam süresiyle sınırlı bir güvenlik değil. Yani buradaki yaşam süresi sınırlı değil. Yok olup giden bir esenlik değil değerli kardeşler. Eğer şu anki durumlara odaklı bir yaşam sürdürmeye çalışırsan sadece, o zaman sarsılman mümkün. O zaman ileriye geriye doğru hareket etmen gerçekten o örnek verdiğim gibi sonbahar yaprakları gibi sürüklenmen çok çok mümkün. Ama bakış açın. Geleceğe odaklıysan, gelecek nedir? Benim esenliğim sonsuza kadar, o sonsuz yuvada sonsuza kadar devam edecek. Benim eğer geleceğim buraya değil de oraya odaklıysa, oraya bağlıysa, o zaman ben geleceğe, o sonsuza baktığım zaman orada sağlanan o güvenlik beni teselli etmesi lazım. Onun için bizim sahip olduğumuz esenlik gerçekten bu dünyada değil, sonsuzlukta. Bizim yaşamlarımız sonsuz boyutu olan bir yaşam. Biliyoruz ki burada olan hiçbir şey Rabbimiz İsa Mesih'ten çok daha yukarıda değil. Yani elde ettiğimiz değerlerden çok daha fazla üstün değil değerli kardeşler. Onun için emin olabiliriz ki hiçbir şey, içinde bulunduğumuz hiçbir şey ne Rab'be zarar verebilir ne de sahip olduğumuz bu güzel değerlere zarar verebilir. Kesinlikle her şey Rabbin elindedir ve onun koruması altındadır. Hiçbir güç bu değerlere dokunamaz, alıp götüremez. Yaşadıklarımızın ağırlığı ne olursa olsun, yaşadıklarımızın boyutu ne olursa olsun, gerçekten bizlerin gelişmesine katkı sağlayan birer araçtır. Unutmayın. Bunu defalarca burada söylemiştim hatırlarsanız. Her bir sıkıntı, her bir sorun bir araçtır bizim geleceğimiz için. Yani onları birer dost olarak görmemiz gerekiyor. Birer düşman olaraktan değil. Bizleri geliştiren, bizleri eğiten, bizleri geleceğe hazırlayan birer dost olarak görmemiz gerekiyor. Onun için Romalılar 8'i açalım. 28. ayette bakın ne diyor. Romalılar 8, ayet 28. Evet Özlem.
Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.
Evet bu kadar. Bu kadar, 28. Tanrı'nın kendisini sevenler amacı uyarınca çağrılmış olanla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Bunu anladığımız zaman, neyi anladığımız zaman? Her durumun, bak ne diyor burada ayette? Her durumda iyilik için, yani her durumun iyiliğimiz için olduğuna inandığımız an. Yani benim içinde bulunduğum sıkıntı, şu an içinde bulunduğum, boğuştuğum durum. Benim iyiliğim için, Rab beni düzeltmek için, Rab beni daha iyi bir noktaya getirmek için, belki geleceği hazırlamak için Rab ona izin veriyor değerli kardeşler. Eğer ben bunu anlarsam, o zaman emin olun dualarımdaki soru işareti ortadan kalkıyor otomatikman. Yani ben eğer içinde bulunduğum her durumun ne olursa olsun, o her durumun bana hizmet ettiğini anladığım an, biliyorum ki içinde yaşadığım sıkıntı bana hizmet ediyor. Ben bunu gördüğüm zaman, ben bunu anladığım zaman neden Rab diye bir soru sormam mümkün mü? Hayır. Onun için diyorum dualarımızdaki soru işareti kalkar. Ben eğer biliyorsam ki evet Rab bana bunun için aslında verdi, sağladı, izin verdi. O zaman ben kalkıp da kaygı çekmeme gerek yok değerli kardeşler. Çünkü tesadüfi bir hayatımız yok. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani böyle bizim hayatımız şansa bağlı değil, kadere bağlı değil. Aslında bizim hayatımız bizleri seven ve hiçbir zaman bizi terk etmeyen diri Rab İsa Mesih'e bağlı. Bizim hayatımız onun ellerinde sevgili kardeşler. O zaman Rabbimiz her durumu ne yapıyor? Her durum içerisinde işliyor, çalışıyor ve bütün o bizim gözümüzde olumsuz görünen durumları bizim yararımız için kullanıyor. Dikkat edin. Bizim yararımız için kullanıyor. Ve bunun altını çiziyorum. Lütfen dikkat edin. Zorlukları, sıkıntı ve sorunları önümüze süren, önümüze koyan Rab değil. Bakın, bizim Rabbimizin özelliği sıkıntı ve sorunları Recep'in önüne sürmüyor ya da hacının önüne sürmüyor. Ama bizden kaynaklanan ya da ne bileyim iblisten kaynaklanan nedenlerden dolayı içinde bulunduğumuz sıkıntılar, sorunlara ne yapıyor? Bizim yararımıza kullanıyor. Bakın, önümüze sürmüyor. Yani eylemlerin sorumlusu, etrafımıza gelişen o korkunç olayların nedeni Rabbimiz değil. Değerli kardeşler. Rabbimiz değil. Ama gelecekteki sonsuz amacı için her birini kullanıyor değerli kardeşler. Bu harikadır. Gerçekten harika bir şey. Rab demiyor git şunu al eline silahı git öldür. Git onu bıçakla, git oradan onu çal. Rab bunu söylemiyor. Ama yaşanan olaylara baktığımız zaman, bu korkunç olaylara baktığımız zaman dünya içerisinde Rab o korkunç olayları bile emin olun insanın iyiliği için kullanıyor. Yapmıyor ama kullanıyor yararımız için. Onun için hatta bir keresinde söylemiştim. Rab bize esenliği acılığa dönüştürmüyor ama acılığı esenliğe, sevince dönüştüren bir Tanrı demiştim. Yani acılığı sevince dönüştüren Tanrı, esenliğe dönüştüren Tanrı. Tersine sevinci acılığa dönüştüren bir Tanrı değil. Bunu hepimiz çok iyi görmemiz ve anlamamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için aklımızdan şunu hiçbir zaman çıkartmayalım. Bizim Rab'de olan güvenimiz, yani güvenliğimiz, emniyetimiz, borsayı biliyorsunuz değil mi? Borsayı. Hani menkul kıymetler diyoruz biz Türkçe'de. Menkul kıymetler yani her birçok firmalar, mesela Lufthansa gibi büyük firmaların böyle kağıtları var. İnsanlar o kağıtları alıyor. Borsa. Hatta oynuyorlar. Kumar olarak da oynayanlar da var. Böyle para yatırıyorlar falan. Şimdi baktığınız zaman ne zaman baksanız o borsanın değerleri bir aşağı gidiyor bir yukarı gidiyor. Bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor. Bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor. Şimdi bizim Rab'de olan emniyetimiz, güvenliğimiz menkul borsasındaki gibi bir aşağı inen bir yukarı çıkan değil. Yani bir aşağı gidiyor güvenlik bir yukarı çıkıyor. Bir aşağı, hayır. Ya da ne bileyim her gün izlediğimiz haberlere bakıyoruz değil mi televizyondan. Bizim sahip olduğumuz emniyet televizyondan seyrettiğimiz dünya haberlerinin nasıl olduğuna da bağlı değil. Yani dünya haberleri şu yönde olursa ben daha iyi durumdayım. Dünya haberleri şöyle olursa ben daha kötü durumdayım. Böyle bir şey yok. Ama bakın çok ilginçtir. Bugün çiftçileri yöneten nedir? Yönlendiren nedir? Hava raporudur. Hava raporu çiftçiler için çok önemli. Doğru mu? Güneşli olması, dolu olması, yağmur olması, her bir durumu çiftçi kullanmaya çalışır. Doğru mu? Ona hava durumu o çiftçiye yön verir. Ama bize yön veren durumlar değil. Altını çiziyorum. Durumlar değil, gelişmeler değil. Neler olup bitiyor bunlar değil bizi emniyet altına tutan. Hayır. Bizi emniyette tutan Rabbe olan imandır. Rabbe olan güvendir değerli kardeşler. Onun için onu o şekilde görmemiz, anlamamız gerekiyor. Onun için burada çok güzel bir ifade var. 10. ayette. 10. ayette. Bakın ne diyor 10. ayette. Sakin olun. Bilin ki Tanrı benim. Demek ki bizim güvenliğimiz, dikkat edin, bizim güvenliğimiz aslında bu ifadede saklı. Bilin ki, sakin olun, bilin ki Tanrı benim. Demek ki bize O güvenceyi veren, o emniyet altında olmamızı sağlayan, o duyguyu veren nedir? Bizim Rabbimizin Rab Tanrı olduğudur. Rab Tanrı olmasından dolayı o güvenceye sahibiz biz. Bizim Rabbimiz diri Tanrı olduğu için hamdolsun. Hepimiz için, her birimiz için burada içinde yaşadığımız dünyada garanti yok. Olup bitenlerin dışında değiliz hiçbirimiz değerli kardeşler. Ve dünyada yaşanan her şey bizi etkiliyor, etkilemekte. Ama harika ve güzel olan Rabbimizin sevilenleriyiz. Rab bizi seviyor. Sevgililer diyor bize. Rabbin değerli, tatlı çocuklarıyız her birimiz. Hatta Petrus'ta, birinci mektupta, ikinci bölümde, dokuzuncu bölümde diyor ki, işte dokuzuncu ayette, ikinci bölüm dokuzuncu ayette birinci Petrus mektubunun. Diyor ki, Rabbin öz halkısınız diyor. Göz bebeği. Ne kadar değerliyiz sevgili kardeşler. Değil mi? Ne harika bir şey. O zaman siz de ezberleyin ya büyükler. Ezberlemiş miydik? O zaman haftaya sorarsın bakalım. Söyleyebilecekler mi? O zaman 1. Petrus söyleyeyim ayeti. 1. Petrus 2. bölüm 9. ayet. 1. Petrus 2. bölüm 9. ayet. Tanrı'nın öz halkı. İşte bizi güvenlikte tutan o sevgili kardeşler. Bizler nereye aitiz? Bizler göksel yuvaya aitiz. Bu yeryüzünde güvenlikten söz etmek mümkün değil. Ama biz buna rağmen güvenlikteyiz hamdolsun. Güvenlikten söz edemeyiz bu dünyada ama güvenlikte olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü bizim güvenliğimiz burada değil. Bizim güvenliğimiz sonsuzlukta hamdolsun. Hiçbir şey dokunamaz. Onu hiçbir şey kopartıp bizden alamaz. Götüremez sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz bir gün oraya bizi, o yuvaya bizi ne yapacak? Sağ salim bir şekilde götürecektir. Bu bizi teselli etsin. Onun için yüzümüzü durum ve şartlar ne olursa olsun her zaman Rabbimize çevirelim. O her zaman bizimle birlikte. Durum ve koşullar bizleri nereye yönetmiş olsa da o yine bizimle birlikte ve yanımızda yürümeye devam ediyor. Bence bundan daha iyi bir haber düşünemiyorum. Bakın her koşulda Rab bizimle beraber. Ve son olaraktan bir düşünce ve bildiğiniz bir düşünce ama o düşünce uyduğu için söylüyorum. Burada paylaşmak istiyorum. Süleyman'ın meselelerinde 4 bilge yaratıktan söz ediliyordu. Hatırlıyor musunuz? Karıncalardan söz ediliyordu. Çekirgelerden söz ediliyordu. Kaya tavşanları, aslında kaya tavşanı bir porsuk çeşidi, bir porsuk. Bir çeşit kaya porsuğu. Onun Almancası neydi kaya porsuğu? Ya, klip. Klip. Klip şilifo, ya. Çok zor bir kelime. Ya, klip taks diyelim daha kolay. Ama porsuk, tavşan değil. Kaya tavşanı demişler ama aslında porsuktur. Kaya tavşanı yani bir özelliği olan tavşan familyesine olaraktan düşünüyorlar. Hatta Martin Luther aslında yanlış çevirmiş. Tavşan diyor. Tamamen tavşan diyor. Ha. Tabii doğru. Haze demiş ona. Haze demiş. Ama her neyse. Bu kaya tavşanlarından söz etmiştim. Hatırlıyor musunuz? Şimdi o kaya tavşanının diyelim o porsuğun çok önemli bir özelliği vardı. Neydi o? Hatırlayın. Hatırlayın. Çok önemli bir özelliği vardı. Çok basit bir özelliği vardı. Adı üstünde bak kaya tavşanı dedik. Aslında ipucu veriyoruz. Şimdi tabii o hayvanlar yaşamlarını kayalara yakın sürdürüyor. Yani yuvaları nerede? Kaya oyuklarına yapıyorlar. Kaya yarıkları içerisine yapıyorlar. Yani eğer o kayalıklardan ayrıldıkları zaman... Kayalıklardan ayrıldıkları anda kartallara yem oluyorlar. Ya da kurtlara, diyelim diğer hayvanlara yem oluyorlar. Demek ki o kaya tavşanı, o porsuk sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için ne yapması lazım? kayalara yakın bir şekilde hayatını sürdürmesi lazım. Kayalıklardan uzaklaşmaması lazım sevgili kardeşler. Onun için nasıl ki bu kayalıklardan uzaklaşmaması gerekiyorsa bizler de kutsal kitap ne diyor? Kayamız Mesih diyor, değil mi? Kayamız olan Mesih'ten uzaklaştıkça tehlike içerisine düşüyoruz. Kaya tavşanı nasıl ki yem oluyorsa kartala, bizler de Mesih'ten uzaklaştıkça, Rabbin sözünden uzaklaştıkça, Rabbin sözünü safsakladıkça, öyle diyelim, önemsemedikçe ne oluyor? Kurtlara, kartallara yem oluyoruz değerli kardeşler. O zaman 62. mezmurdan bir ayet okuyorum size, 6 ve 7. Şöyle diyor: Tek kayam kurtuluşum kalem odur, sarsılmam, güçlü kayam sığınağım odur diyor Davut. Nerede diyor bunu? 62. mezmur. 62. mezmur 6 ve 7. ayetlerde. Tek kayam, bak, kayalardan bir tanesi değil, tek kayam diyor. Kurtuluşum kalem odur, sarsılmam, güçlü kayam sığınağım odur diyor. Demek ki Rab kaya olduğu için, sığınağı Rab olduğu için sarsılmıyor Davut. Ondan sonra şöyle diyor, devam ediyor Davut. Bu yaşadıklarının sonunda 2. Samuel 22. bölümde. 2. Samuel 22. bölümde. 2. Samuel 22. bölüm 2. ayet. Orada da vurguluyor bunu. Yaşadığı bu durumlardan sonra, yani o sorunlar, o sıkıntılardan sonra bunu haykırabiliyor çok net bir şekilde. Ne diyor? Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır diyor. Görebiliyor musunuz? Demek ki bu yeryüzünde tehlikeler var. Doğru mu? Bu yeryüzünde bazen sorunlar, sıkıntılar bizi gerçekten böyle sık ormana dönüştürüyor, o sıkıntı ve sorunlar bizi. Önümüzü göremiyoruz. Kurbağa gibi. Önümüzü göremiyoruz. Ama bu önümüzü göremediğimiz anda, o sıkıntılı süreç içerisinde sevgili kardeşler, gerçekten de bizim sığınabileceğimiz tek bir yerimiz vardır. Kaya olan Rab İsa Mesih değerli kardeşler. Onun için bunu özellikle vurgulamak istiyorum son olaraktan. Rabbin hayatınızın her alanında işlemesine izin verin. Neden bunu söylüyorum? Söylüyorum çünkü sevgili kardeşler, 10. ayete tekrar dönün bakın. 46. mezmurun 10. ayetine tekrar dönün. Orada sakin olun diyor değerli kardeşler. Neden sakin olun diyor? Çünkü bizler insan olarak sakin değiliz. Doğru mu? Aslında sakin olmak demek kendini böyle bırakmak demek. Aslında sakin olmak demek eller yukarı, ben bittim demek. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi başına durumlara karşı bir şeyler yapma gayreti içerisinde olmamak, tersine her şeyi Rabbin eline bırakmak demek burada sakin olun. Yani bil ki sen kime aitsin? Ait olduğun Tanrı öyle bir Tanrı ki seni içinde bulunduğun durumdan çıkarabilecek güçte ve yeterlilikte. Bakın bizim hayatımız hayatımız içerisinde aslında kime ait olduğumuzu aslında yaşadıklarımız aracılığıyla yansıtabilmemiz lazım. Hizkiya'nın durumuna baktım. Bunu biraz düşünüyordum. Onu ayeti çok aradım bu sabah. Baktım yani ayet olaraktan. Ve orada Hizkiya'nın duasında çok net bir şekilde görüyoruz. Yani o bırakmak, yani sakin olmak, bırakmak, her şeyi Rabbin eline bırakmakla ilgili olaraktan. Şöyle diyor, Hizkiya şöyle dua ediyor. 2. Krallar 19. bölüm 19. ayet. 2. Krallar 19:19. Çok kolay ezberlenen bir ayet. Ya Rab Tanrımız diyor. Ya Rab Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki bütün dünya krallıkları, yani bütün yönetimler, bütün oluşumlar, her şey, bakın ne diyor? Senin tek Tanrı olduğunu anlasın. Değerli kardeşler. Demek ki Rabbimizin gerçekten tek Tanrı olduğunu, sığınılabilecek tek yer olduğunu insanlar bizlerde görebilmesi için, evet, Rabbe bu fırsatı vermemiz lazım. Bunun için de sakin olmamız lazım. İki ayağımızın bir pabuca girmesine gerek yok. Her şeyi Rabbin eline teslim etmemiz ve onun eline bırakmamız gerekiyor değerli kardeşler. Toparlayacak olursak, üç nokta söyledik. Değil mi? Birincisi neydi? Üç noktayı söylemiştik. Evet, güvenlik içinde yaşam ancak Rab Tanrı'da, bu dünyada değil. Birinci noktamız bu. İkinci noktamız, sahip olduğumuz bu güvenlik etrafımızdaki gelişmelere bağlı değil, durumlara bağlı değil, imana bağlı. Bu ikinci noktamız. Üçüncü noktamız neydi? Az önce söyledim. Üçüncü noktamız neydi? Evet. Evet. Çok güzel. Yani sonsuzlukta emin ellerde. Bunu söyleyebiliriz. Ve Mezmur 9'u açıyoruz. Mezmur 9, ayet 9 ve 10. Ne diyor Özlem?
Rab ezilenler için bir sığınak, sıkıntılı günlerde bir kaledir. Seni tanıyanlar sana güvenir, çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin ya Rab.
Ne kadar harika bir ayet değil mi? Sana yönelenleri hiç terk etmedin ya Rab. Rab hani bizi yüzüstü bırakmıyor amdasın. Ezilenler için bir sığınak, sıkıntılı günlerde bir kale. Seni tanıyanlar sana güvenir, çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin ya Rab. Diyebiliriz değerli kardeşler, sıkıntılarımız var. Evet var. Ama sorunlar içerisinde yalnız değiliz. Hatırlıyor musunuz? Aklıma geldi. Yeri geldiğinde burada 2. Korintoslardan hep bir ayet okudum size. Hatırlıyor musunuz 4. bölümde? Çok sık burada aslında o ayetleri böyle teşvik olarak da okumuştum sizlere. 4. bölümde. 2. Korintoslar mektubu 4. bölümde. Sekiz. Dokuz. Oku bakalım ne diyor 8-9. Evet. Evet.
Şaşırmışız ama çaresiz değiliz.
Evet.
Kovalanıyoruz ama terk edilmiş değiliz.
Evet.
Yere yıkılmışız ama yok olmuş değiliz.
Hamdolsun. Bu nedir? Demek ki yalnız değiliz. Değerli kardeşler. Yalnız değiliz. Bu kadar açık ve net. Çünkü güvenimiz Rab. Eğer Tanrı bizimleyse, Romalılar 8. bölümde okuduğumuz gibi, her şey bitmiştir. Nokta. Eğer Tanrı Recep'ten yanaysa, Sami'den yanaysa, Özlem'den yanaysa iş bitmiştir. Eğer Hacı'dan, Hava'dan yanaysa iş yine bitmiştir. Dua edelim. Bizler nerede duruyoruz? Rab'le ilişkimiz hangi noktada? Sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Ama o durumlar içerisinde nereye bakıyoruz, nereye yöneliyoruz? Kısa bir şekilde yüreklerimizi eğelim sevgili kardeşler. Rab, gerçekten eğer yok olup gitmemize engellediyse, bunun tek bir nedeni onun bizimle birlikte olmasıdır. Dua edelim. Yüreklerimize bakalım ve Sami yine her zamanki gibi duayla toplantıyı kapatır.